Ayrım 5.
Sayfa 46. Ah, düşünmekten bile korkuyorsun. Hayır, söyleyeyim dedi Cevdet Bey. Düşündü. Hayat iyi yaşamaktır dedi ve bunu söyler söylemez Fuat Bey'e hak verir gibi olduğunu anladı. Yok yok, öyle değil dedi. Sonra öfkeyle ekledi. Bilmiyorum, hiç de düşünmedim. Bu soruyu saçma buluyorum. Hem lütfen bir daha böyle şeylerden söz etme. Selanik'teki askerleri de işitmek istemiyorum. Çok rica ederim, beni böyle şeylere bulaştırma. Söylediklerini de şimdiden sonra unutuyorum. Fuat Bey çok katı ve alaturkasın Cevdet'cim dedi ve güldü. Garsona dönerek oğlum hesabı getir bakalım dedi. Aynı gülümseyişle Cevdet Bey'e döndü. Çok katı ve alaturkasın ama seninle ahbaplık etmekten çok memnunum Cevdet'cim. Cevdet Bey de gülümsedi. Korkunç ve can sıkıcı olan düşüncelere ve sorulara bir daha dönülmeyeceği için rahatlamıştı. Birlikte yenilen bu yemeklerin hesabını sırayla veriyorlardı. Bu sefer sıra Fuat Bey'indi. Hesabı ödedikten sonra kalktılar. Merdivenlerin eşiğindelerken birisi seslendi. ''Vay Işıkçı Cevdet Bey, merhaba. Sizin böyle yerlerde ne işiniz var bakalım?'' Cevdet Bey'in sirkeciden tanıdığı tütün tüccarı Moşe'ydi. Cevdet Bey gülümsemeye çalıştı. ''Yoksa bombayı siz mi attınız Cevdet Bey?'' Moşe şakadan hoşlanırdı. ''Yoksa siz mi?'' Bir kahkaha attı. ''Burada ne işiniz var sahi?'' Cevdet Bey de bu çok hoş ve ince bir şakaymış gibi bir kahkaha attı. ''Burada ne işim var?'' diye düşündü. Merdivenlerden indi, kendini zayıf, güçsüz ve gülünç buldu. Fuat Bey ile vedalaştı. Arabacı kapının önünde bekliyordu. Yukarıda tam tepede tabak gibi geniş ve boş bir güneş vardı. ''Ben neredeyim?'' ''Uf, ne sıcak!'' diye inledi. Arabacıya teşvikiyeye gideceğini söyledi. Arabaya bindi. Sıcak üstüne bir daha abandı. Arabayla birlikte sallanmaya başladı. 7. Bir paşa konağında. Arabayla birlikte sallanıyor, öğle yemeğinden sonra kestiremeyeceği için kederleniyor, kendini düşünüyordu. Kendi hayatımı düşünüyorum. Benim için hayat nedir? Fuat bunu sordu. Ben de ona bu sorunun abes olduğunu söyledim. Evet, bu soru abes ve bunu düşünmek istemiyorum. Ben hayatın ne olduğunu değil, yapacağım işleri düşünmek istiyorum. Hayat neymiş? Nereden öğreniyor böyle şeyleri? Kitaplardan, Avrupa'dan, kim bilir hangi komplonun peşindeki hangi insanlardan? Hayat nedir? Bu soru abestir. Ben böyle düşüneceğim ve güleceğim. Ha ha ha! Moşe nasıl güldü? Şakası da çok bayağı. Cevdet, bombayı yoksa sen mi attın? Yok, ben kiremitleri kırdım. Kiremitler kırılınca dam aktı, herkes bana düşmanca baktı, sınıfta diz boyu sel oldu. Terledim. O da korkunç bir rüyaydı. Zaten bugünün böyle olacağını o korkunç rüyadan anlamalıydım. Bugün. Saat kaç oldu? 8'e yaklaşıyor. Şükrü Paşa beni beklemeye başlamıştır bile. Şükrü Paşa bugün konağına Cevdet Bey'i geleceğe ait tasarılarını öğrenmek için çağırmıştı. Cevdet Bey bu amaçla çağrıldığını dükkanına gelen uşaktan öğrenmişti ama paşanın kendisini gevezelik etmek için düpedüz iç sıkıntısından çağırdığını seziyordu. Şükrü Paşa'yı hatırlayınca ister istemez Fuat Bey'in sözleri aklına geldi. Topraklarını sattığını, konağını satacağını biliyordum ama arabayı bilmiyordum diye düşündü. Arabayı da satıyorsa durumu gerçekten kötü demektir. Acaba Fuat haklı mı? Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Hayır, bu düşünceler çirkin. Ben yalnızca Nigan'ı istiyorum, başka bir şey de düşünmüyorum. Nigan'ı hatırlayınca neşelendi. Evet, onu iki kere gördüm diye düşündü. Gene o korkunç sahneyi hatırladı. İki kere gördüm ve iyi bir insan olduğunu anladım. Bunda ne var? İnsan anlayamaz mı? Konuştuk da. Nigan'ı ilk Şükrü Paşa'nın konağının selamlığından dışarı bakarken görmüştü. Sonra gene aynı konakta yapılan ve nişan töreni denilen o soytarılık sırasında birbirleriyle konuşmuşlardı. Cevdet Bey nasılsınız efendim demişti, Nigan da iyiyim efendim siz nasılsınız demiş, olgun bir ihtiyar kadın gibi soğukkanlı ve ağırbaşlı gözükmeye çalışmış, kızarmayı da gururuna yediremediği için hemen kaçmıştı. Kibirli bir hali vardı ama iyi bir insana benziyordu. Cevdet Bey sonraları o gün gördüğü kızı, tasarladığı evin ve aile hayatının içine yerleştirmişti. Nigihan çok güzel değildi ama tasarılarındaki yerini dolduruyordu ve Cevdet Bey her şeyden önemli olanın bu olduğunu biliyordu. Bastıran öğle sıcağının ve öğle yemeğinin etkisiyle arabada uyuklamaya başlayınca kulüpte bir kahve içmediği için üzüldü. Bir sigara yaktı ve Paşa ile konuşabileceği şeyleri gözden geçirdi. Araba harbi yakışlısının önünden Nişantaş'a sapmıştı. Evet, Paşa'ya buralarda bir ev alacağımı söyleyeceğim diye düşündü ve hemen aklına yüzüstü bırakacağı yaşlı Zeliha Hanım geldi. Sonra Haseki'yi, Zeynep teyzeyi ve Ziya'yı hatırladı. Çocuğun bakışlarını, aşağıdan yukarıya doğru kendisini süzüşünü hatırlayınca tedirgin oldu. Tuhaf bir şey var o çocukta. Sanki şimdiden sinsi, hesapçı biri diye düşündü. Öyle tuhaf bakarak insanda yargılandığı duygusunu uyandırıyor. Araba Nişantaşı meydanını dönüyordu. Cevdet Bey pencereden dikkatle karşı köşedeki taş eve baktı. Bu evi bir kere gezmiş, beğenmiş, tasarılarına uygun olduğuna karar vermişti. Şükrü Paşa'dan dönerken bir daha gezmeyi düşünüyordu. Evin önündeki bahçesindeki ıhlamur ve kestane ağaçlarına bakarak hoş bir yer diye düşündü ve gene gelecekteki mutlu aile hayatını aklına getirerek neşelendi. Teşvikiye Camii'nin önünden geçerken heyecanlandı. Kıyafetinin iyi olduğunu düşündü. Arabadan inmeden önce yüreğinin hızlandığını fark etti. Arabadan inerken buraya her gelişinde kapıldığı suçluluk duygusuna bir daha kapıldı. Konağın ön bahçesi ıssızdı. Cevdet Bey selamlık kapısına varıncaya kadar geniş bahçede küçük mermer bir havuzun kenarından su içen bir serçeden başka hiçbir şey hareket etmedi. Pirinç halkasına uzanırken kapı kendiliğinden açıldı ve dikilen Ayvaz, Paşa'nın konuğunu yukarıda beklediğini söyledi. Cevdet Bey gıcırdatmaktan korkarak merdivenleri çıktı. Merdivenlerin açıldığı sahanlıkta bir uşak gene aynı şeyi, Paşa'nın beklediğini söyledi. Cevdet Bey bir aile diye mırıldandı. Sahanlığın bir köşesinde kocaman sarkaçlı bir duvar saati tıkırdıyor, başka bir şey duyulmuyordu. Saat gibi bir aile. Geniş odaya girdi ama burada eşyadan başka bir şey göremedi. Sağına soluna baktı. İskemleler, divanlar, koltuklar, avizeler gördü. Oda serinceydi. Eşya arasında yürüdü. Duvara asılı bir tabloya baktı ve başkalarında böyle şeylere bakarken bir heyecan uyandığını düşündü. Ayakları kedi ayağına benzeyen yaldızlı koltukları seyretti. Bir köşede üzeri sedef kakmalı bir küçük sandık duruyordu. Bunun neye yaradığını düşünürken bir sandalyenin üstünde de aynı cins sedef görerek döndü. Bir koltukta bir divanda da sedefler vardı. Sonra birden ödü patlar gibi oldu. Divanda biri yatıyordu. Tanıdı, Şükrü Paşa'ydı. Hiçbir şey düşünemeden öylece kala kaldı. Sonra dışarı çıkmayı akıl etti. Kapının önünde biraz bekledi. Saat tıkırdıyordu. Cesaretini toplayıp tekrar içeri girdi ve Paşa'dan yan dönüp bütün gücüyle öksürdü. Paşa, ha evet bizim damat diye mırıldanarak kalktı. Cevdet Bey'i görünce gel oğlum gel, uyumuyordum şöyle bir kestireyim demiştim dedi. Cevdet Bey uyuyor muydunuz paşam diyerek ihtiyar adama yaklaştı. Paşa doğrusu buna uyumak değil sızmak derler dedi. Öğle yemeğinde biraz fazla kaçırmışım. Cevdet Bey'in eline uzandığını görünce yok olmaz olmaz dedi ama direnmedi. Senin de el öpenin çok olsun evladım. Hem sen niye öğle yemeğine gelmedin bakayım? Davetli olduğumu bilmiyordum paşam. Nasıl? Bekir bunu sana söylemedi mi dedi Şükrü Paşa. Ve öfkesinin yapmacıklığından Cevdet Bey'i yemeğe davet etmediğini hatırladığı anlaşıldı. Ben ona hesabını sorarım bunun. Yemeği kaçırdın. Ama ne olacak? Gönül sohbet ister değil mi? Kahve bahane. Her şey boş diyen bir el hareketiyle söylemişti bunu. Ha, kahve mi yoksa konyak mı? Dur kahve ile likör içelim değil mi? Sen niye oturmuyorsun? Gerinerek esnedi. Hay Allah, yemekte fazla kaçırdım galiba. Uşağı seslendi. Kahve ve likör istedi. Sonra Cevdet Bey'e dönerek ne sıcak değil mi dedi. Evet sıcak dedi Cevdet Bey. Bu sıcakta dışarı çıkılmaz dedi paşa. Sonra ben çıkmam diye düzeltti. Peki sen ne yaptın bakalım bugün? Cevdet Bey abisini ve hastalığını fazla önemsemeden, kulüpte yediği yemeği büyüterek, Haseki'ye yolculuğa hiç değinmeden bütün sabahını anlattı. Paşa, aferin seni beğeniyorum dedi. Sonra ama gençsin. Elbette hareketli olacaksın diyerek övgüyü geri aldı. Çocuksu bir tavır takındı. Sen kaç yaşındasın? 37. Ben sen kadarken, senden 4-5 yaş büyükken vezirlik mertebesine hamdolsun erişmiştim. Ama o zaman başka zamandı. Şimdi insanların daha çok boğuşması, daha çok çalışması gerekiyor. Hem ben talihliydim de. E sana ben bunları neden anlatıyorum? Aynı çocuksulukla gülümsedi. Sakalının ucunu kaşıdı. Gel bakayım yanıma, gel şuraya. Orada oturduğun yüzünü göremiyorum. Cevdet Bey terleyerek paşanın yanına, az önce uyuklamakta olduğu divanın köşesine geçti. Kahveler ve küçük kristal bardaklar içinde likör geldi. Paşa, sen çilek likörü sever miydin dedi. Odadan çıkan uşağın arkasından seslendi. Bize daha likör getir, yahut şişeyi getir. Likörünü bir dikişte bitirdi. Sonra bir şeyler anlatmasını, kendisini eğlendirmesini dileyen bir bakışla Cevdet Bey'e baktı. Daha ne yaptın bakalım? Cevdet Bey suçluluk duygusuyla, dükkan çok vaktimi alıyor paşam dedi. Ha dükkan, dükkan ya dedi paşa. Sen kimlerle görüşürsün, ahbapların kimlerdir? Tüccarlar, sözünü ettiğim Fuat Bey. Bu Fuat Bey Selanikli mi? Evet paşam. Hmm. Ne diyor o? Şu bomba işi için ne diyor? Hiçbir şey bilmiyor paşam, konuşmadık. Konuşmadınız mı, bilmiyor mu? Konuşmadık paşam. Konuşmadınızsa bilmediğini nereden anladın? Paşa Cevdet Bey'in şaşkınlaştığını görerek bir kahkaha attı. Bu kahkaha besbelli kendi zekasından gururlandığı için patlamıştı. Likör bardağını bir dikişte boşaltarak bir de kendini kutladı. Gelecekteki damadının şaşkınlığını gülünç bularak bir kahkaha daha atıp Cevdet Bey'in sırtına bir şaplak vurdu. Aferin aferin seni beğeniyorum. Her şeyin hesaplı, ihtiyatlı. Öyle olmak lazım dedi. Cevdet Bey kızardı. Öyle olmak lazım. Senin ihtiyatlı halini çok beğeniyorum. Bir tüccar böyle olmalı. Sen bir Müslüman tüccarsın. Senin işin herkesinkinden zor. Aferin başarmışsın da. Eskiden parayı ya kefereler kazanırdı ya da namussuz, hırsız memurlar. Şimdi senin gibilerin zamanı. Sen de çalışkansın, dikkatlisin, aşırılık etmiyorsun. Bir daha boşalttığı likör kadehine gülümseyerek baktı. Bunlar da ne kadar küçük. İnsan içtiğini fark etmiyor. Evet, sen aşırılık etmiyorsun. Bu çok önemli. Bizde herkes çünkü işi hemen aşırılığa vardırır. Sonra insan çenesini de tutmayı bilmeli. Bu iş ticaret kadar siyasette de önemlidir. Kadehini bir kere daha doldurdu ve bir dikişte boşalttı. Evet, çeneyi tutmak. Madem bu kadar içtim sana anlatayım. Benim bütün hayatım çenemi tutamadığım için boşa gitmiştir. Anlatayım. Paşa birden heyecanlandı. Oturuşunu değiştirdi. Kadehini yeniden doldurup anlatmaya başladı. Rahmetli Rüştü Paşa'nın himayesiyle nazır olmuştum. Şeye, Evkaf Nazırlığı'na. Üstünden 6 ay geçmiyor, bu Ali Suavi vakası oluyor. Olayı öğrendik, nasıl oldu bilmem. Biz sadrazamla Baba Ali'den süratle saraya koştuk. Beni de huzura aldılar. Sadrazamla padişah konuşuyor, ben fikir beyan etmiyor, dinliyorum. Bir ara Efendimiz, bu heriflerin maksadı galiba bizi tahttan indirmekmiş, vekillerin de bunda parmağı olsa gerektir dedi. Yanlış düşünce. Yanlışsa yanlış, sana ne şükrü? Hayır, ben çenemi tutamadım, gençlik heyecanıyla atıldım. Aman Efendimiz, işin içinde vekiller bulunsa böyle mi olurdu? Yani diyorum ki, böyle 3,5 kişiyle bir büyük işe girişilir mi? Efendimiz benden ürküyorlar. Bu çocuk padişah nasıl devrilir, bu iş nasıl yapılır, bunu düşünmüş, bunu biliyor, bu tehlikeli diye düşünüyorlar. Hemen sadrazam görevinden alındı. Yeni hükümet kuruldu, bize görev yok. Üstünden 27 yıl geçti. Bize hala görev yok. 27 yıl Erzurum'da, Konya'da valilik yaptım. Paris'te sefirlik ettim, hep bekledim ama görev vermediler. Neden? Çünkü çenemi tutamadım. Birden bir kahkaha attı, sonra hüzünlendi. Üstelik Efendimiz'e yaranmak için de o kadar hizmette bulundum. Bir süre sustu, sonra sordu. Demek bu bomba olayı hakkında ne diyorlar bilmiyorsun. Cevdet Bey, bilmiyorum dedi. Aman iyi, bilsen de kimseye söyleme. Damadım olacaksın, seni seviyorum, gözüm tuttu. Bir nasihat edeyim, kimseye güvenme. Hele ulu orta konuşanlara hiç güvenme. Çünkü ortalık bir tuhaf. Çoluk çocuk ihtilalci oldu. Biliyorum sen ihtiyatlı bir insansın, kendini kaptırmazsın. Ama gene de dikkatli ol. Bir yerde bir şey görürsen, duyarsan, bil ki er geç seni de bulaştırmak isteyeceklerdir. Bulaştırmalarına izin verme. Baktın niyetleri kötü, seni de günaha batırmak istiyorlar. Koş git bir büyüğüne durumu anlat. Şimdi benim oğlana yaptıkları budur. Benim küçük oğlan bu işlere heves etti galiba. Askeri tıbbiyede okuyor. Perşembe cuma günleri mektep arkadaşlarını konağa dolduruyor. Odaya kapanıyorlar, sigara içiyorlar. Fısır fısır saatlerce konuşuyorlar. Odaya birden pat girerim, tıs susarlar. Hele bir iki tanesi bana düşman düşman bakarlar. Genç çocuklar, ateşliler, heyecanlılar, anlayışla karşılamak lazım. Ama herkes öyle karşılar mı? Bizim oğlan saftır. Öyle kötülük fesat bilmez. Ama bunu kimler takdir edecek? Ben de başına bir şey gelmesin, yanlış anlaşılmasın diye saraya yazar durumu bildiririm. Çünkü çocuk saftır, düşünemez. Bakarsın başı derde girer. Öyle değil mi? Evet paşam. Ama sen daha o kadehi bile bitirmedin. Onu bitir de sana da doldurayım. Evet, bizim küçük oğlan biraz böyle saftır. Ne saklayayım, oğullarımın annesi güzel olmasına güzeldi ama biraz kalın kafalıydı. Kızların annesi zekidir. Bu konağı da o çekip çevirir. Küçük oğlum işte böyle saftır. Zaten benim gönlüm, bunu yalnızca sana söylüyorum, büyükte. O hayat adamı olacak, babasına çekmiş. Tercüme odasında bir küçük memur ama yaşamasını biliyor, işte onu seviyorum. Çapkın bir şey. Çamlıca'ya çıkar, kağıthaneye eğlenceye iner, Beyoğlu'na gider, tanıdıkları çoktur. Herkesi tanır, herkes onu tanır, sever ama bak kimseyle laubali de değildir, ölçülüdür. Şunu bil ki devlette yükselmek için çalışkanlık ve zeka kadar, hatta daha çok çevre ve ilişkiler önemlidir. Onu gördükçe kendi gençliğimi hatırlıyorum. Acaba bizim oğlan hangi paşanın himayesine girecek? Çünkü bu da şart. Ticarette insanın bağımsız bir kişiliği biraz olabilir. Ama siyasette, bu devlette buna imkan yok. Benim işim bitmiş. 30 yıl hatırlanmadık, bundan sonra artık hiç hatırlanmayız. Bari diyorum himayesine gireceği paşa iyi bir paşa olsa. Kahkaha atarak kadehini bir kere daha doldurdu. Çünkü kötü bir paşanın himayesinde insan harcanır, yazık olur. Halbuki bizimki hayatı ne kadar sever. Bir şey hatırlayarak ciddileşti. Bir araba vardı, kendi zevki için döşemişti. İkiz at değil, bir kır at ile bir yağız at bağlamıştı. Yazık ki sattım. Çünkü fazla masraf oluyordu. Sana onu da söyleyeyim. Bu evin masrafı çoktur. Nigan da bu havada yetişti. Dikkatli olman gerekecek. Bu arabayı sattık. Çamlıca'daki köşkü satıyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum paşam. Aferin, ben de anlıyorum dedi Şükrü Paşa. Güldü. Bizim zamanımız geçiyor. Koca Abdülhamit'e bomba atıldı. Çoluk çocuk ihtilalci. Kimse durumdan memnun değil. Abdülhamit'e bomba atılacağı kimin aklına gelirdi? O da tepe taklak olacak, devrilip gidecek. Beni 27 yıl hatırlamadı. Ama söyleyeyim, vefasız değilim. Ne gördüysem onun devrinde gördüm. Nazırlığı da, paşalığı da. Belki önemsiz ama valiliği de, sefirliği de. Kızlarım, oğullarım için fazla endişelenmiyorum. Valiliğim sırasında Erzurum'da ucuz toprak buldum. Alayım dedim. Başında bir kahya var. Kendi yiyor, bize de bir şeyler yolluyor. Bakarsın o da gider. Bu konağın masrafına ne dayanır? Ha, onu diyordum. Senden memnunum. Nigya'nın geleceğinden hiç kuşkum yok. Cevdet Bey kızararak sağ olun paşam dedi. Kibarlığına da diyecek yok. Ama bir şu kadehi bitiremedin. Sen çok ihtiyatlısın, çok çok. Paşa başını sağa sola sallıyordu. Cevdet Bey utanarak kadehi dikti. Likör şekerli, yapış yapış bir şeydi. Aferin. Şu kadarcık içsen ölür müsün? Getir bir daha doldurayım. Kendini biraz bırak canım. Anladım, bana saygılısın, yanımda içmiyorsun. Gördüm, beğendim. Ama bu faslı bitirdik, şimdi ahbaplığa başladık. Söyle bakalım, sen nasıl eğlenirsin? Hiç çapkınlık yapar mısın? Keyiflerin nelerdir? Cevdet Bey, vakit mi kalıyor paşam dedi. Hadi hadi dedi paşa, utanma işte. Sahi diyorum paşam. Eskiden şehzade başına giderdim, şimdi onu da yapamıyorum. Paşa gene başını sağa sola sallayarak, ama bak gülüyorsun dedi. Çapkın bir gülüş bu, ben bilirim. Cevdet Bey ilk defa paşayı küçümsediğini, ona daha az saygı duyabileceğini sezerek korktu. Susuyorsun, niye? Bu da aşırılık bak dedi paşa. Olmaz canım, ben hamdolsun yaşadım, dünya nimetlerinden bolca tattım. Ama sen? Yok yok, sen de bir şeyler yapıyor olmalısın ama. Cevdet Bey'in suratındaki donukluğu görünce, peki peki bu konuyu kapatıyorum dedi, kaşlarını çattı. Ama senle de iki lakırdı edilmiyor ki. Zaten hep ben konuştum, sen dinledin. Madem konuşmayacaksın, gel o zaman tavla oynayalım. Bileğin kuvvetli midir? Cevdet Bey aynı donuk bakışlı suratını asarak bilmem dedi. Tavlaya oturdular. 8. Zamana, aileye, hayata ilişkin. Cevdet Bey tavla sevmezdi. İlk iki eli üst üste Mars olarak kaybetti. Abim can çekişirken ben burada tavla oynuyorum diye düşündü. Sonra İzar geldiği için birkaç kere kazanınca paşa heyecanlandı. Az sonra Cevdet Bey gene kaybetmeye başladı. Bir ara dışarı çıkan paşanın arkasından saatine baktı, 11'e geldiğini şaşarak gördü. Dükkana yetişemeyeceğini anlayarak öfkelendi. Paşanın tavla zevkini ve gevezeliğini iğrenç buldu. Bu sırada paşa sefirliği sırasında Paris'te gittiği bir tiyatroyu, bir katibin nankörlüğünü, Konya'da yaptırdığı bir çeşmenin, birkaç çapkınlığının ve evkaf nazırı iken geri çevirdiği bir rüşvetin hikayesini anlattı.